Ayrım 38.
Fatma ve Züleyha teselli edilemeyecek kadar üzgündüler. Mantıklı olmak istemiyor ve kendisine söylenen her şeyi geri çeviriyor, hatta Meryem'i bile dinlemiyordu. Biraz sonra Apama kızların yanına geldi. Onlara Seyduna'nın yeni bir emrini getirdi. Hepsi ya takma isimler kullanacaklar ya da isimlerini kendi aralarında değiştireceklerdi. Seyduna buna büyük önem veriyordu ve kızlara sakın bir falso yapmamalarını emretmişti. Meryem ve Fatma kızların isimlerini değiştirme işlemini üstlendiler. Halime, unutma sakın, bu akşam sen artık Halime değilsin, ismin artık Safiye. Kızcağız hüzünle gülümsedi. Beni tekrar tanıyamaması için bu acınacak numaranın yeterli olacağını mı sanıyorsunuz gerçekten? Güldüğünü görüyorum diye uyardı onu Meryem. Bu konu son derece ciddi. Zaten bilmelisin ki geçen seferki bahçeleri dağıtılmayacaksınız bu defa. Halime şimdi gerçekten de rahatsız olmuştu. Ne demek istiyorsun? Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun dedi Fatma ona. Halime dik dik onlara baktı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Neden hepimiz bana bu kadar kötü davranmaya başladınız birdenbire? Bu sözlerden sonra koşarak bahçeye kaçtı ve bir çalılığın arkasına saklandı. Sara peşinden gitmişti. Onun aklını başına getirmeyi son bir kez denemek istiyordu. Fatma ve Züleyha'nın çocuk beklediklerini biliyor musun? Meryem'le konuşurlarken duydum bunu. Fakat sana söylediğimi hiç kimseye anlatma. Neden sadece onlar? Hadi sen de mi bir şeyler saklıyorsun yoksa? Halime ona dilini çıkardı ve oradan uzaklaştı. Akşama doğru Hasan Meryem'i bahçelerin birisine çağırttı ve o da ona zavallı Halime'nin Süleyman'ı bir türlü unutamadığından bahsetti. Hasan karanlık bir bakış fırlattı. Zamanında sert şaraplar içerek unutmasına yardımcı olmak sizin görevinizdi. Bu akşam sorun çıkartırsa sizi sorumlu tutarım. Senden rica ediyorum, onu bu akşamlık affet. Bugün o, yarın bir başkası. 20 yıldan beri bir plan üzerinde çalışıyorum ve şimdiye kadar hiçbir zaafa izin vermedim. Ve sen, şimdi aptal bir kız yüzünden ipin ucunu kaçırmamı istiyorsun. Öyleyse hiç olmazsa onun yerine geçmeme müsaade et. Soğuk gözlerinde artık en küçük bir dostluk ışığı bile gözükmüyordu. Fakat Hasan merhametsizdi. Hayır, izin vermiyorum. Kendi yediğiniz haltı kendiniz temizlemelisiniz. Bu akşam kararlaştırılan saatte yine burada buluşacağız. Birlikte ziyaretçilerin geri götürülüşlerini bekleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Meryem dudaklarını ısırdı ve tek kelime bile etmeden Hasan'ın yanından uzaklaştı. Kızların yanına gelir gelmez Halime'nin yanına gitti. Süleyman'ın bu akşam gelmeyeceğini anlamadın mı hala? Kafanı çalıştır, aptallık yapma, unutma ki hayatın tehlikede. Halime ise cevap olarak tepinmeyi tercih etti. Her zamanki gibi masum kurban rolü oynuyor ve o eski şarkıyı söylüyordu. Neden bana bu kadar kötü davranıyorsunuz? Übeyde üç fedainin cennete yaptıkları gezi sonrasında anlattıklarının tek kelimesini bile unutmamıştı. Doğuştan sahip olduğu şüphecilik ile onların yerinde olsa ne yapacağını sormuştu kendi kendine birçok kez. Fedailerin anlattıklarında birbirini tutmayan pek çok nokta vardı ve bu da inkar edilmeyecek bir şekilde şüphelendirmişti onu. Akşamleyin arkadaşlarıyla beraber Büyük Önder'in huzuruna çıktığında içinde en az korku kadar merak da vardı. Fakat kendisine mükemmel bir şekilde hakim olmayı başardı. Hasan'ın sorularına açık ve net cevaplar verdi. Bu defa büyük dahiler odada hazır bulunuyorlardı. Hasan'ın onlara ihtiyacı yoktu. İlk ve çok zor deneyi başarıyla geride bırakmıştı. Artık uzun bir sabrın sonucu olarak çalıştırdığı mekanizmaya tam manasıyla hakimdi. Cafer ve Abdurrahman kutsal bir ürpertiye tutulmuşlardı. Nihayet İsmaililere hükmeden adamın odasına ayak basabilmişlerdi. İşte burada önlerinde duruyordu. Hiçbir şüphe eziyet etmiyordu onları artık. Sorularını cevaplamak ve emirlerini yerine getirmek için yanıp tutuşuyorlardı. Kendilerinin cennete gönderileceklerini öğrendiklerinde suratlarında mutlu bir gülümseme belirdi. Sadece Übeyde bembeyaz kesildiğini fark etti. Ama hiçbir şey belli etmemeye ve gözlerini dört açmaya karar verdi. Hasan onları gizli hücreye götürdü ve onlar için hazırlattığı döşekleri gösterdi. Kadehlerine şarap doldurdu ve yutmaları için küçük birer hap verdi. Cafer ve Abdurrahman hapı anında yuttular ama Übeyde son derece soğukkanlıydı. Hapı bir müddet ağzında sakladıktan sonra fark ettirmeden cübbesinin cebine sokmayı başardı. Yarı kapalı gözlerle arkadaşlarını seyretmeye başladı. Az sonra inleyerek oldukları yerde sallanmaya başladıklarını fark edince o da aynı biçimde davranmaya karar verdi. İlk olarak Abdurrahman uykuya daldı. Cafer bir süre daha direndi ama sonra güçlükle yana döndü ve uyumaya başladı. İşte şimdi korkmaya başlamıştı Übeyde. Göz kapaklarının arasından bile bakmaya cesaret edemiyordu. Hasan hiç kımıldamadan hücrenin kapısında duruyor ve perdeyi açık tutarak yan odadan içeri ışık girmesini sağlıyordu. Hepsinin uyumasını beklediği açıkça belliydi. Sonra ne yapacaktı acaba? Übeyde yüksek sesle horlamaya, sonra da yan tarafa dönerek uyuyan birisi gibi düzgün soluk alıp vermeye başladı. Bir an sonra etraf aniden karardı. Hasan üzerlerine bir örtü örtmüştü. Bir gong sesi duyuldu ve hücrenin zemini aniden titremeye başladı. Übeyde'nin içinde öyle bir his vardı ki sanki bir uçuruma düşüyorlardı. Az kalsın korkudan bas bas bağıracaktı. Fakat son anda kendini tutarak sıkıca şiltesinin kenarlarına yapıştı. Bu arada beyni çılgınca çalışıyordu. Durduklarını hissetti aniden. Serin bir hava akımı oldu hücrenin içine. Bir meşalenin ışığını hissetti ve Hasan'ın sesini işitti. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda ey Seyduna. Öyleyse geçen defa yaptıklarınızın aynısını yapın yine. Güçlü kollar sedyeleri kavrayarak yukarı kaldırdılar. Küçük bir köprünün üstünden geçtiklerini fark etti Übeyde. Sonra da bir kayığa bindirildiler. Kürek seslerini açıkça işitiyordu. Tekrar kıyıya çıkmaları epey uzun sürdü. Onu tekrar yukarı kaldırıp taşımaya başladılar. Nihayet kapalı bir mekana taşındığını fark etti. Etraftan genç kız sesleri ve müzik nameleri geliyordu. Kuvvetli eller kollarından ve ellerinden yakalayarak yastıklardan oluşan bir yatağa yatırdılar. Sonra da uzaklaşan ayak seslerini işitti. Demek ki şimdi Efendimizin cennetindeyim diye düşündü ve nefesini tuttu. Yusuf ve Süleyman'ın o kadar özlem duydukları, hatta uğruna gözlerini bile kırpmadan ölümün kucağına koştukları yer. Tarif edilmez bir dehşete kapılmıştı. Ne büyük bir sahtekarlık diye düşündü. Abdurrahman ve Cafer hiçbir şey sezinlemiyorlardı. Sonra başlarına neler gelecek acaba? Kendisini ele veremezdi. Peki ya Seyduna, o da Süleyman gibi vücuduna bir bıçak sokmasını emrederse? Karşı koyduğu takdirde daha da dehşetli bir ölüm onu bekleyecekti nasıl olsa. Korkunç, bu hayal kırıklığına nasıl dayanabilirim diye iş çekti. Yattığı yere yaklaşan yumuşak adımlar işitti. Uyandığı zaman başka bir dünyada, cennetteymiş gibi davranması gerekiyordu. Birisi üzerindeki örtüyü kaldırdı. Çok kısa bir an içinde göz kapaklarını hafifçe araladı. Etrafını görebilmesi için yeterli olmuştu bile. Birbirinden güzel genç kızlar çevrelemişti etrafını. Meraklı ve biraz da ürkek bakışlarla seyrediyorlardı onu. Tüm korkusunu alıp götüren bir ihtiras dalgası yükseldi içinde. Kendisini onların ayaklarının dibine atmak için de yükselen ihtirası dindirmek istiyordu. Ama buna henüz cesaret edemiyordu. Hayır, biraz daha uyur rolü yapması gerekiyordu. Fakat kulakları çevredeki en küçük bir gürültüyü bile işitiyor ve mucizevi bir işareti bekliyordu. Boş yere Halime'yi Süleyman'ın bu akşam aralarında olmayacağı konusunda ikna etmeye çalışmışlardı. Küçük masum kalbi onun geleceğine sarsılmaz bir inanç besliyordu. İlk seferde olduğu gibi grubu Fatma yönetiyordu. Ve Sara da aralarındaydı ama Zeynep ve birkaç başka kız öbür gruplara dağıtılmışlardı. Aynı köşkte de bulunuyorlardı. Orta bahçedeki köşkteydiler. Meryem'in ilk gece görevini yerine getirdiği yerde. Hadımlar sedyeyi yere bıraktıktan ve uyuyan delikanlıyı yastıkların arasına yatırdıktan sonra Halime heyecan ve korkudan Sara'nın arkasına saklanmıştı. Fatma delikanlının yüzünü örten örtüyü kaldırdığı zaman ise heyecandan ölecekti az kalsın. Fakat ortaya Süleyman'ın yerine Übeyde'nin çehresi çıkınca sanki gözlerinin önünde bulunan bir peçeyi çekip almışlardı. İçinde yaşadığı büyülü dünya bir anda yıkılıp gitmişti. Gözlerini kocaman açtı. Boğazından yükselen bir çığlığı zorlukla bastırdı ve yumruğunu kanatıncaya kadar sıktı. Süleyman'ı ebediyen kaybettiğini anlamıştı. Ok gibi kapıya fırladı. Yaşamın ne gibi bir anlamı kalmıştı ki? Kendilerine inanmadığı için ötekiler istedikleri kadar alay etsinler. Arkadaşları neler olduğunu kavrayana kadar koridorun sonuna ulaşmıştı bile. Bir an sonra ise kertenkelelerin güneşlendiği kayalıkların bulunduğu uçuruma koşmaya başlamıştı bile. Rukiye, Sara, çabuk yakalayın onu diye bağırdı Fatma, boğulurcasına bir sesle. İki kız Ahriman'ın da kendilerine katılmış olduğunu fark bile etmeden bahçeye doğru koşmaya başladılar. Hızla akan nehrin kıyısındaki uçuruma koştular dosdoğru. Oraya ulaştıklarında Halime kayalıkların zirvesine çıkmıştı bile. Son anda kızın kollarını iki yana açtığına ve kendisini aşağıya bıraktığına şahit oldular. Sonra da uzun ve umarsız bir çığlık işittiler sadece. Halime akıntının en güçlü olduğu yere düşmüştü ve hızla sürükleniyordu. Kayalardan aşağı yıldırım hızıyla inen Ahriman bir an bile tereddüt etmeden onun peşinden suya atladı. Hayvan yüzerek ona yetişti ve kudretli çeneleriyle elbisesini yakalamaya muvaffak oldu. Fakat akıntı ikisini de alıp götürüyordu. Halime ölüm korkusu içinde hayvanın boğazına sıkıca sarıldı. Az ilerideki sivri kayalara çarpıp çarpmamaları an meselesiydi artık. Karanlıkta da görebilen Ahriman tüm kaslarını gerdi ve kıyıya tutunmaya çalıştı. Fakat artık çok geçti. Pençeleri ıslak kayalarda kayıyordu. Son bir kere akıntıya karşı koymaya çalıştı. Fakat tüm gücünü harcamıştı. Kuvvetli bir girdap ikisini birden derinlere çekti. Sara ve Rukiye olayın sonunu görememişlerdi. Çünkü çok uzaktaydılar. Fakat korkunç bir şey olduğunu anlamışlardı. Ağlaya ağlaya dönüş yolunu tuttular. Zofana onları köşkün kapısında bekliyordu. Kendisini suya attı, akıntı alıp götürdü. Daha fazlasını söyleyemediler. Allah aşkına gördüklerinizden tek söz etmeyin. Delikanlı uyandı ve doğrusu onun çok garip olduğunu düşünüyorum. Sanırım bizim huri olduğumuza inanmak istemiyor. Gözyaşlarını silerek Zofana'nın peşinden köşke girmek zorunda kaldılar. Übeyde yüzünde küstah bir ifadeyle yatağa uzanmıştı. Birbiri ardına Fatma ve Dürriye'yi kucaklayıp duruyordu. Onlara gülümserken dudaklarındaki aşağılama açıkça görülüyordu. Boş yere onu sarhoş etmeye çalışıyorlardı. Dudaklarını kadehe sürmüyordu bile. Aşk dakikaları sona erdikten sonra onlara Alamut'taki hayatından bahsetmeye başladı. Son derece kurnaz bir ifade vardı dudaklarında. Yusuf ve Süleyman'dan bahsettiği zaman kızlardan birkaçının anlamlı anlamlı birbirlerine baktıklarını fark etti. Sırf kızların verecekleri tepkiyi görebilmek için. Yusuf ve Süleyman'ın bu sabah cennetin yolunu nasıl tuttuklarını detaylarıyla anlatmaya başladı. Tam 12'den vurduğunu biliyordu. Etrafındaki suratlardan bazıları bambaşka kesilmişti bile. Duygularını zorlukla saklayabiliyorlardı. İçindeki kötü niyetlerini tatmin etmiş olmakla beraber kendisinden önce başkalarının bu güzel kızların beğenisini kazanmış olmalarından rahatsız olmuştu. Bu anda gözleri Sara'ya takıldı. Demek Süleyman'ın bahsettiği Esmer Sara da burada. Fakat görüyorum ki bu arada başka bir isim takmış kendisine. Demek bu dünyanın gözlerine layık görülen cariyeler bunlardı. Kolunu uzatarak Sara'yı bileğinden yakaladı ve kaba bir hareketle kendisine çekti. Burun delikleri kabarmıştı. Yüzündeki pembe peçeyi çekerek yırttı ve kızı şiddetle vücuduna bastırdı. Übeyde inlemeye başlamıştı. Sonunda Sara'yı yanına yatırdı ve kendisini üzerine attı. Sara zavallı Halime'nin başına gelenleri unutmuştu bile. Artık onu sarhoş etmek kolaylaşmıştı. İkram edilen her şeyi karşı koymadan kabul ediyordu. Az sonra aşırı yorgunluk nedeniyle uyuyakaldı. Fatma epeydir bu anı beklemekteydi. Rukiye, çabuk Meryem'in yanına git. Ona her şeyi anlat. Halime'nin kendisini nehre attığını ve Übeyde'nin masallarımıza inanmadığını söyle. Kanalın kıyısında başında Muad'ın beklediği bir kayık bulunuyordu. Rukiye kayığa atladı. Beni derhal Meryem'e götür. Çabuk. Meryem Seyduna ile beraber daha da iyi. Yarı yolda Apama'yı başka bir bahçeye götürmekte olan Adi ile karşılaştılar. Halime kendisini nehre attı diye bağırdı Rukiye onlara. Ne diyorsun? Rukiye söylediklerini tekrarladı. Yaşlı kadın ve hadımlar dehşetle ürperdiler. Çabuk yerini göster bana. Belki onu hala kurtarabiliriz. Çok geç. Akıntı onu sürükledi bile. Allah'ım neden bunlara gerek var? Mustafa kürekleri bırakarak elleriyle yüzünü kapadı. Hasan ve Meryem gözlerden ırak bir köşkün içinde sessizce oturuyorlardı. Biliyor musun diye anlatmaya başladı. Hasan bir anda. Yardımcılarım az kalsın beni kulenin üstünden Şahrut'a atacaklardı. Hem de fedailere Allah'ın bahçelerinin kapılarını açtığım o gece. Ne sebeple diye sordu Meryem şaşkınlıkla. İnsanın başladığı bir işi bitirmeye kendisini zorlu hissettiğini anlayamadıkları için. Yaptıklarının onları korkuttuğunu söylesene açıkça. Ne yaptın onlara sonra? Ne mi yaptım? Kalenin içinde eskisi gibi rahatça dolaşıyorlar. Hepimizin içinde kötü düşünceler var. Bu yüzden onları suçlayamazdım. Zaten bana karşı ne yapabilirler ki? Hepimizin refahı ve mutluluğu sadece benim kurduğum düzenlerin işlemesine bağlı. Elbette ki can düşmanımızı öldürmelerine bağlı bu biraz da. Duyulur duyulmaz bir sesle güldü. Elbette eski rakibimi, can düşmanımı kastediyorum. Benim ölmemi gerçekten isteyen tek insan. Kim olduğunu biliyorum dedi Meryem dalgın dalgın. Tekrar uzunca bir sessizlik oldu. Hasan Meryem'in derdini biliyordu. Fakat bu hassas konudan özellikle kaçınıyordu. Meryem de bu konuyu açmaya cesaret edemiyordu. Nihayet kendini tutamadı. Söylesene cennetine ilk getirdiğin 3 delikanlı ile ne yaptın? Yusuf ve Süleyman bu sabah düşman ordusunun moralini bozmak için üstlendikleri görevi büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Meryem'e dik dik bakarak yüreğinden geçenleri okumaya çalışıyordu. Onları öldürdün mü? Bu işi kendileri hallettiler ve inan bana ölmelerine izin verdiğim için son derece mutluydular. Sen vahşi bir hayvansın. Bana her şeyi anlatmanı istiyorum. Hasan onu fazla yalvartmadı. Onu dinlerken Meryem de büyülenmekle dehşete düşmek arasında gidip geliyordu. Ölümlerine dek sana yürekten bağlı olan bu delikanlıları kurban etmek seni hiç etkilemedi mi gerçekten de? Hasan'ın sesinde belli belirsiz bir sızıntı, sezinler gibi olmuştu. Sen bunu anlayamazsın. Başladığım bir işi bitirmek zorundaydım. Fakat bu emri verdiğim zaman dehşete düştüğümü itiraf etmek zorundayım. İçimdeki boğuk bir ses bana şöyle fısıldıyordu. Eğer üzerimizde birisi varsa buna müsaade etmeyecektir. Ya güneş kararacak ya da yer yerinden oynayacak, kale yıkılacak ve seni tüm ordunla beraber toprağın altına gömecek. Emin ol hayaletlerle karşılaşmış küçük bir çocuk gibi tir tir titriyordu kalbim. En azından küçücük bir işaret bekliyordum. İnan bana anlattıklarımın tümü gerçek. O anda sadece bir şeyler kımıldasaydı, mesela güneşin önünden bir bulut geçseydi veya kuvvetli bir rüzgar esseydi o emri asla vermezdim. Her şey bittikten sonra bile hala olağanüstü bir şeylerin olmasını bekliyordum. Fakat güneş alamutun benim ve cesetlerin üzerinde eskisi gibi ışıldamaya devam ediyordu. Birdenbire aklımdan şu düşünce geçti. Ya üzerimizde olan hiçbir güç yok ya da bu güç aşağıda olup bitenle hiç mi hiç ilgilenmiyor veyahut da yaptıklarımı hoşnutlukla seyrediyor. Gizliden gizliye bir tanrı inancına sahip olduğumu da böylece fark ettim. Fakat bu tanrı çocukluğumun tanrısından bambaşkaydı. Aynı bu dünya gibi içinden binbir çelişki barındırıyordu. Ve yine bu dünya gibi katı, sınırlı, ölçülü ve sayılıydı. Sonluğunun içinde sonsuzluk, cam bir kap içinde devasa kaos, korkutucu öfkeli bir ejderha ve yaşamım boyunca bu tanrıya hizmet etmiş olduğumu anladım. Gözlerini boşluğa dikmişti. Sanki bir takım hayaller egemenlikleri altına almışlardı onu. Bu adam sadece bir despot değil, aynı zamanda da delinin teki diye düşündü Meryem. Bana İbni Tahir'in nerede olduğunu söyleyebilir misin? Hasan gözlerini yere indirdi. Onu can düşmanına mı yolladın yoksa? Hasan anlamlı bakışlarla Meryem'i süzdü. Sen iddia etmemiş miydin bir zamanlar diye hatırlattı ona. Artık asla hiçbir şeye inanmayacağını ve asla bir şeyden korkmayacağını, bir şeylere katlanmak zorunda kaldığın zaman tüm kuvvetin uçup gidiverdi. Oysa benim yüklendiğim ağırlığı bir düşünsene. Küçük şeyler için cesaretin var fakat büyük şeyler için daha fazlasına ihtiyacın var. Hasan sözlerini bitirir bitirmez Muat'ın kayığı kıyıya yanaştı. Rukiye tir tir titreyerek Meryem'e koştu. Hasan'a gözünün ucuyla bile bakmamıştı. Halime kendisini nehre attı diye yakındı. Meryem kalbini tuttu. Hasan'a dönerek ona öyle bir bakış fırlattı ki ne demek istediği çok açık anlaşılıyordu. Bu senin eserin. Hasan irkildi. Kızdan daha fazlasını anlatmasını istedi. Demek Süleyman yerine Übeyde'nin geldiğini görünce kaçıp gitti. Ve Übeyde'nin cennet masalımıza inanmadığını söylüyorsun. Meryem'e baktı. Genç kız kafasını ellerinin arasına almış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Onu bu durumda gören Hasan hemen kendisini topladı. Dikkat edin de hiç olmazsa devamı iyi gelsin. Aceleyle kıyıya gitti. Adi onu kayığının başında beklemekteydi. Kaleye çabuk diye emretti ona. Orta bahçeye götürdüğünüz adamı kimseye fark ettirmeden boğun dedi hadımlara. Aceleyle çağırtmıştı onları. Onunla yalnız kalana kadar bekleyin. Sonra üzerini arayın ve bulduğunuz her şeyi bana getirin. Bu sabah ölenlerle beraber gömün onu. Bahçelerin öbür tarafına, dağın eteklerine. İşiniz biter bitmez. Bu akşam bahçelere götürdüğünüz diğer iki ziyaretçiyi bana getirin. Suratında karanlık ve kararlı bir ifade vardı. Tek kelime etmeden asansörle yukarı çıktı. En üst terasa çıkan merdiveni tırmandı ve kararsızlaşmış sinyali bahçelere gönderdi. Zaman dolmuştu. Seçilmiş olanlar cenneti artık terk etmeliydiler. Ne Ebu Ali'nin ne de Buzruk Ümit'in orada bulunmamaları kendisini rahatlatmıştı. Onlara anlatacak nesi kalmıştı ki? Artık icraatını sona erdirerek tüm dünyaya anlatmalıydılar. Müminlerin anlayabilmesi için öğretisinin esaslarını basit bir ifadeyle yazmalı, halifelerine son sırlarını açıklamalıydı. Oldukça ağır bir görevdi bu. Yaşam kısaydı ve yaşlanmıştı artık. Bitkin bir halde odasına döndü ve kendini yatağın üzerine bıraktı. Fakat uyku gelmemekte direniyordu. Yarın tüm korkusunu yenmiş olacaktı. O an Süleyman'ın yüzü tüm detaylarıyla karşısında duruyordu. Yüzünde mutlu bir gülümseme vardı. Fakat ölüm anında içinde yaşam ışığı sönüvermişti. Aman ya Rabbi, ne kadar korkunç bir tecrübe. Sadece düşüncesi bile soğuk terler dökmesine neden oluyordu. Sonra aklına İbn Tahir'in de aynı düşünceler ve aynı ruh haliyle Nihavend'e gitmiş olduğu geldi. Can düşmanı, zıt kutbu orada bulunuyordu. Başvezir Nizamül Mülk insanların ulvi olarak kabul ettikleri şeyler üzerine kurmuştu icraatını. Ama yine de ruhunda yalancılık vardı. Halkın ve müminlerin önünde eğilmesine rağmen ruhunun en derin noktasında kök salan acı kanatları onlardan saklamaya zorluyordu kendisini. Kitlelerin saygısını kazanmış ve kudretinin zirvesine ulaşmıştı. Ve bunların hepsi halka gösterdiği hayırhahlığı, eli açıklığı ve küçük lütufları sayesinde olmuştu. Dünyada ona benzer birisi daha var mıydı? Nizamül Mülk gerçekten de kendisinden önce davranmıştı. 10 yıldan beri eski düşmanı Hasan'dan bir adım öte ilerliyordu. Sonunda Hasan'ın onu tam aksi istikametine ilerlemekten başka bir çaresi de kalmamıştı. O gülümsüyor, ben ise ters ters bakıyorum. O affedici, ben ise merhametsizim. O mülayim, ben ise itici olmak için zorluyorum kendimi.